Leyla ve Mecnun, Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk, 9. Kaset A Yüzü, sayfa 281. Biraz sonra avludakilerin pek çoğu paşanın ve beylerbeyinin kilim döşeli sedirlere oturup kahkahalarla kumandanlarını ve Halep eşrafını seyrettikleri eyvanın altına kaçmak istedilerse de bir müddet sonra avlu Molla Mehmet'in tepeden serpe serpe işediği su ile çamur deryasına dönmeye başladı. Öyle ki halk sırılsıklam olup yalnızca koltuklarının altı kuru kaldı. Brebu'nun zekeri yoktu, şimdi elindeki ne ola yahut üstümüze bu yağmur gibi yağan da nedir diyenler çoğalırken Molla Mehmet Paşa'ya dönerek "Efendimiz, emir buyurunuz, avlunun kapılarını sıkı kapatsınlar ve hatta anahtar deliklerini ve gidikleri tıkasınlar" dedi. Bunu söylerken elinde tuttuğu zekerini de paşaya doğru "ıslatırım yoksa" der gibi tehdit ile sallıyordu. Paşa bir yandan kahkahalar atıyor, diğer yandan "Bre kurşun ile vurun şu gidiği" diyor ama emrini kimsecikler ne duyuyor ne de itaat ediyordu. Nihayet avludaki deliklerin kapatılması için emir verdi. Molla Mehmet işedikçe işiyor, kaçışan insanların üzerinden bulut gibi dolaşarak onları kovalıyordu. Avludaki su yükselmeye başladığında herkes can derdine düştü. Yüzme bilenler soyunup su yüzünde durmaya, bilmeyenler de duvarlara ve kapılara tırmanmaya başladılar. Bir müddet sonra avluda yüzenlerin hali okyanusta gemisi batıp da birbirlerine tutunmaya çalışan kazazedelerin haline döndü. Herkes Dicle Nehri taşıp sel baskınına uğramış gibi can korkusuna düştüler. Çığlıklar, imdat isteyenler, feryat-ı figan edenlerin haddi hesabı yoktu. Su yükseldikçe eyvanda oturan paşa da tedirgin olmuş ve "Buraya açtır kapıları, askerlerim helak olacak" diyordu ki beylerbeyi "Keder etmeyiniz paşa hazretleri, bu bir marifettir. Bunda ziyan erişmez, bir parça sabrediniz" diyerek onu yatıştırmaya çalışıyordu. Molla Mehmet Paşa'nın tedirgin olduğunu görünce oyuna son vermek zamanının geldiğini düşündü ve bir martı suya iner gibi yere konup çuvalından çıkardığı bir çini kaseye işaret parmağıyla bir fiske vurdu. Avluya öyle bir çınlama sesi yayıldı ki herkes olduğu yerde Sodom ve Gomorre halkı gibi donup kaldı. Molla Mehmet evvelki gibi zekersiz ve dübürsüz paşanın huzuruna gelip "Kusurumuz affola, şerler def ola, dilimiz lal, akıttığımız zülal ola" diyerek etek öptü ve bir yandan giyinirken diğer yandan "İşte veziri dilir. Askerlerinizin halini görün" diye kimisi kapılara, kimisi duvarlara yarasalar gibi tırmanan, bazıları yerde kulaç atar, bazıları da boğulurken şehadet getirir gibi donup kalan adamları gösteriyordu. Paşa bu halden ürkmüş, "Bretis kurtar bunları" deyince elindeki kaseye bir fiske daha vurdu ve herkes kendine geldi. Artık avlu ayıp yerlerini örten, suda boğulmayayım diye üzerinde ne var ne yoksa çıkarıp yüzmeye başladığı için çıplaklığından utanıp bir köşeye büzülen yahut da "Nerede benim esvaplarım, hançerim nerede, yatağımı sen mi aldın" diye bağırışan bir alay insanla dolmuştu. Paşa oyunu beğenmişti ama anlı şanlı kumandanlarının böyle başı bozuk şehirli adamlar arasında küçük düşürülmesinden de alınmıştı. Emrine hazır bekleyen kollukçularına dönüp Molla Mehmet'i göstererek "Yakalayın şu gidiyi, derhal sallandırın şu kapıda" dedi. Bu sırada beylerbeyi araya girip aman diledi. Ben içimden "Eyvah" dedim, kıyacaklar günahsıza. O sırada Molla Mehmet, "Paşa Hazretleri, eğer beni astıracaksanız kanım size helal olsun. İlla son bir dileğim var. İki rekat namaz kılmama müsaade ediniz ve beni kendi sicimimle astırınız." Paşa öfkeyle son sözlerini söyledi. "Molla Mehmet, sen ölümü çoktan hak etmişsin ama dediğin gibi olsun. Molla Mehmet'e çok alışmıştım. Şimdi ben ne olacaktım? Onunla birlikte dolaştığım yurtlarda Rukalin ve Leyla'nın hatıralarıyla yaşamış, onların ayak izlerinde yürümüş, dağlarındaki çiçeklerin kokusunu teneffüs etmiştim. Halep'e gelirken ikimiz de ne umutlarla gelmiştik. Burada yerleşecek, sihire ve simyaya tevbe edecekti. Ya sazlı sözlü baykara meclislerinde ya da Halep Mevlevi Hanesi'nin tenureli dervişleri arasında huzur arayacaktı. Üstelik yarın ünlü şair Urfalı Nabi Efendi ile buluşup şiir sohbetleri edecekler, benden ve Efendim Fuzuli'den de bahsedeceklerdi. Ben bunları düşünüp birdenbire ters dönen talihime hayıflanırken Molla Mehmet avlunun ortasında abdest almış iki rekat namaz kılmaktaydı. Son duasını gözyaşları içerisinde etti. Ellerini yüzüne sürüp çuvalının yanına geldi. Çuvalın içinde beni koyduğu ibrişim örme cüz kesesini elleriyle kimseye hissettirmeden yokladı. Beni içinden çıkarıp cüz kesesinin ipliklerini çorap söküğü misali eline dolamaya başladığında yine bir oyun peşinde olduğunu anlayıp rahatladım. Cüz kesesinin erişleri çuvaldan dışarı çıkarken çözülüyor ve çözüldükçe Molla Mehmet'in elinde birer yağlı İngiliz urganına dönerek kelep kelep uzuyordu. Molla cüz kesesinden elde ettiği 10 arşı kadar bir urganı paşanın kollukçu neferlerine uzattı ve merdane bir eda ile "Varın bildiğinizi usulünce işleyin" dedi. Herkes bu sefer Molla Mehmet'e acımıştı. Affı için aman dileyip aracı olmak isteyenler, paşanın yüzündeki dehşet ifadesini görünce geri çekildiler. Halep Beylerbeyi'nin gözleri yaşardı. Az evvel oyununa düşüp intikam dolu bakışlarla onu seyredenler şimdi dualar okumaya başladılar. Öyle ya, Molla Mehmet daha başından söylemiş, göreceklerine dayanamayacak olanları avlunun dışına davet etmişti. Bunda onun bir günahı yok idi. Nihayet eyvanda paşa ile birlikte olanları seyretmekte olan 70'lik bir ihtiyar araya girdi. Devletli vezirim, bu garip kulunuzu bağışlasanız. Af zaferin zekatıdır denir, gördüklerinizi safanızda sayın dedi. Paşa, şair dedi, kumandanlarımın ırzını paymal ettirmem, araya girmeyiniz. Bu sırada ırzını koruduğu kumandanların her biri bir köşeye silmiş, utanç içinde bekleşiyorlardı. Baltacı vezir bu kumandanlardan ikisinin aslında öyle kişilik sahibi insanlar olmadıklarını, hatta kendisi aleyhine dedikodu çıkaranların elebaşılarından bulunduklarını da biliyor ama öncelikle asker devletli sultanımın askeridir diyor. Sonra da arası açılan ordu ile belki buzları eritmeye çalışıyordu. Molla Mehmet son kez paşaya baktı ve avlu kapısının üst çengellerine asılan ilmeğe yürürken, ''Paşam, seni yezdana ısmarladım. Hakkında hep hayır dualar edilsin. Ömrün oldukça kumda oyna. Götüne diken batmasın.'' diye son duasını edip boynunu ilmeğe geçirerek şehadet getirmeye başladı. O sırada kollukçulardan hiç kimse ipini çekmeye yaklaşmıyordu. Birkaç dakika herkes baka kaldı. Sonunda Molla Mehmet'in boynuna geçen halat birden şekil değiştirmeye ve rengarenk derisiyle koca bir yılana dönüşmeye başladı. O sırada Molla yılanın boynuna sarılıp bir ata biner gibi sırtına doğru kendisini sardı. Yılan gittikçe büyüyordu. İnsanlar yine kaçışmaya başlamıştı. Yarım dakika içinde yılan 7 başlı bir ejderhaya dönüşüp ayakları üzerine şaha kalktı ve herkesin gözü önünde kapıdan çıkıp tozu dumana katarak dağlara doğru uçarcasına yol aldı. Başta paşa olmak üzere herkes bir rüyadan uyanır gibi kendilerini yokladılar. Kimisi yanındakini çimdikleyip uyandırılmak istedi. Bu sefer paşa mahcup olmuştu. Getirin şu gidinin çuvalını diye haykırdı. Çuvalı korka korka açan Yeniçeri ağası içindekileri birer birer çıkarmaya başladı. Yıllar yılı kokularından baygınlık geçirdiğim türlü türlü eczalar, ölü akrep ve çıyan kuruları, yılan derileri, koyun ve keçi kelleleri, sirke, şarap ve katran şişeleri, deve yününden alaca ipler, eski kumaş parçaları, domuz ve katır ayakları, renk renk bal mumları, kutularda canlı karınca ve hamam böcekleri, bir tomar kırtas, bir falçata ve makas, cilt kapakları, savaş sahneleriyle dolu minyatür levhalar, bir murassa hançer ve nihayet tuzlu muhteşem yalancı Firdevsi'nin şehnamesiyle ben. Birer birer meydana döküldük. Bre bu adam zındık mıdır ki şarap ve rakı taşıyor diye soran paşaya cevap Beylerbeyi'nden geldi. Hanım, vallahi 2 haftadır bizimle beraber gece namazda gündüz oruçta bir adamdır. Bunlar hep simya ve sihir aletleridir. Hepsini satsanız 2 Abbasi altını etmez. Gördünüz, vücuduna bir yağ ile efsun eyledi. Bize kendini dübürsüz ve zekersiz gösterdi. Bir küçük şişede kralı yağı süründü, zekeri çıktı. Kumkuma ibrik ile adamlarınızın üzerine su döktü. Herkes onu işiyor sandı. Bizi güldürdü ama Allah için kötü adam değildi. Baltacı vezir ortaya koyduğu tavır ile zaten hedefine ulaşmış olmanın rahatlığıyla oturduğu yerden çevresindekilere bakarken ''Doğru dersin efendi'' dedi. Bir ipliği Hazreti Musa mucizesi gibi ejderha eleyip gözümüzden uzak oldu. Varsın Allah selamet versin. Halince eğlensin, dinince hallensin. İlla Molla Mehmet kitap da okurmuş. Güzellikten de anlarmış. Hele şu şehnamenin yazısındaki ve cildindeki efsunu seyret. Saray hazinesinde bile böylesini görmedim ben. Ya şu resimlerin güzelliğine ne buyurulur? Buyur bir de sen bak. Şu kitap da Bağdatlı Fuzuli Üstad'ın Leyla ile Mecnun mesnevisi. Bu da ancak hayriye sahibine yaraşır. Buyurunuz üstadım. Beni verdiği 70'lik ihtiyar az evvel Molla Mehmet'in affedilmesi için yegane cümleyi cesaretle söyleyen şair idi. Ve bir yandan paşaya teşekkür ederken diğer yandan satırlarımın baş taraflarına yazılmış çivi yazısı rakamların ne olduğunu anlamaya çalışıyor ve bunların böyle bir mesnevi içine neden yazılmış olabileceğini düşünüyordu. Hayalinde Fuzuli'yi rahle başında şiir yazarken canlandırmaya çalıştı ve mırıldandı. Ne büyük şairsin sen ey Hilleli! Dünyanın bütün kitapları yansa, İskenderiye Kütüphanesi'nin başına gelenler, bütün kütüphanelerin başına gelse, edebiyat ve şiir adına senin bu kitabın insanlığın vardığı zirve noktayı göstermeye yeter. Ruhun şad olsun. Benim ceylan bakışlı, sümbül kokuşlu sevgili Leyla'm. Molla Mehmet'i son defa görmüştüm o gün. Seni özlediğim gibi olmasa da aramızda hukuk vardı, onu da özleyeceğim. Ferah ferah söyleyebilirim ki simya araçlarını Halep konağında bırakıp dağlara doğru uzaklaşırken gülümsüyordu ve içinde huzur vardı. Kim bilir şimdi hangi Mevlevihanede Mehmet Dede olarak yaşamaktadır ve sen şimdi kim bilir hangi aşk ülkesinin sultanısın Leyla. Çok özledim seni, çok. Ne olur seher yeliyle kokunu gönder bana. Ne cihette olduğunu bileyim hiç olmazsa. Sayfa 287. Olmuş o kadar halkı cihan mekirde üstad. Kim sabıka iyi şöhreti şeytan unutulmuş. Söyleyen Nabi. Manası, insanlar hile ve üç kağıtçılıkta o kadar ustalaşmışlar ki şeytanın bu konudaki şöhreti unutulup gitmiş. Bölüm 24. Bu Halep'te şairleri dinleyerek mutlu olduğum ve hiç aramadığım bir anda Leyla'yı bulduğumdur. Halep Beylerbeyi Baltacı Mehmet Paşa şair demişti ona. Başkalarının ekmeli şu arayı Rum, yani Anadolu şairlerinin en mükemmeli dediğini daha sonra evindeki şiir sohbetlerinde öğrendim. Yanık buğday benizli, yüzünde ruhunun haritası okunabilen bu yetmişlik adam, Efendim Fuzuli'nin aşk ile söylediklerini nice zamandır tecrübe ile söylüyordu. Efendimin gönlüne doğru yaptığı şiir yolculuğu bu adamda zihne doğru yapılıyordu. Efendim hissederek söylerdi, bu düşünerek söylüyor. Efendim sözü eksene doğru çekerken o muhite doğru yayıyor. Efendim içindeki duygu volkanını bu ise dışındaki yanardağı anlatıyordu. Efendim insanı merkeze koyarken o toplumu esas alıyordu. Divan şiirinin iç derinliği onun kalemiyle topluma yayılıyor, gittikçe daha fazla yozlaşan bir toplumun çoktandır aksayan yönlerini ayna tutuyordu. Anadolu şiiri onun kaleminin ucundan yepyeni bir biçimde hikmetle yoğrulup akıyordu. Halep'e gelip giden her kervan, Topkapı Sarayı'ndan donanıp yola çıkan her sürre alayı, hac yolculuğuna çıkan her kafile ona İstanbul'da yeni yeni yazılmış olan şiirlerden bir tomar getiriyor. O da bunları okuyup eleştirdikten sonra şairlerine yol gösterici notlar yazarak geri gönderiyor. Bu arada benim Leyla ile konuşmalarımızı dinlendiren gazellerimdeki bazı beyitleri örnek veriyordu. O bir şiir eğitimcisiydi ve işini artistik bir eda ile yapıyordu. Bu açıdan o bana Bayezid Camii avlusundaki Remirci dükkanında genç şairlere vezin ve üslup öğreten Balıkesirli Zatiye Efendi'yi hatırlatıyordu. Ben Silistre Kalesi'nden Froberger'in yardımıyla kaçırılıp Osmanlı ülkesi yerine karlı kuzey ülkelerinde dolaşırken meğer Osmanlı coğrafyasında ne kadar da çok şair yetişmiş. Bunları düşünürken BC'yi hatırladım yeniden. Marduk'un yahut üstadlardan birinin elinde olsaydım bütün bunları duyarak değil görerek öğrenebilirdim diye geçirdim içimden. Şiir ile BC arasında bir gizli anlaşma var gibi geldi o anda bana. Birinden kurtulunca diğerinin kucağına düşmek istiyordum ama yazık ki o da terk ediyordu beni derhal. BC bunca zamandır neden beni aramıyor ve sormuyordu? Yahut arayıp soruyor idiyse neden bulamıyordu şaşırıyordum. Acaba bu an planlarında yolunda gitmeyen bir şeyler mi vardı? Yahut Babil ilahlarının altın heykelleri hırsızların eline mi geçmişti? En kötüsü de acaba artık bana ihtiyaçları mı kalmamıştı? Ama daha sırlarımı açmamıştım ki onlara. Daha okuyacakları aşk ve gizlilikle örülmüş beyitlerim vardı. Efendim Fuzuli onları özene bezene söylemiş, yerlerini düzenlemiş ve bağrıma yazmıştı. Bunca emek boşa mı gidecekti? Neden şairler değil de BC üstadları sırrımın peşindeydilerdi ki sanki? Eğer şairler uzay ile ilgilenselerdi, kara deliği bulabilirler miydi ki? Osmanlı ülkesinde şairler uzayı Babilli bilgeler gibi değerlendirmiyorlardı yazık ki. Onlar gökleri Güneş Sultanı'nın idare ettiğini düşünüyorlar ve tam bir doğulu hükümdarın hükümet etme biçimini onlara yakıştırıyorlardı. Babil'in ilah dediklerine bunlar birer hizmetkar gibi davranıyorlardı. Söz gelimi ay o sultanın veziri, Utarit katibi, Merih başkumandanı, müşteri kadısı, Zuhal bekçisi, Zühre de çalgıcısıydı. Son tanıdığım şair olan Nef'i bunları çok iyi bilir ve şiirlerinde sık sık adlarını anardı. Meğer onun boğdurulmasından sonra Osmanlı ülkesindeki göklerdeki Güneş Sultanlığını tekrar tekrar anlatan ama onların Babil ilahlarının sembolleri olarak altın heykeller halinde Babil zikkuratının altında beklediklerinden hiç haberdar olmayan pek çok şair yetişmiş. Üstelik pek çoğu da bütün saraylılar, paşalar, zenginler ve asiller arasında el üstünde tutulur olmuşlar. Sevinilecek olan taraf şu ki ben karlı kentlerde simya seyreden hanımlar tarafından bile sıcak bir ilgiye muhtaç yaşarken bu sıcak iklimlerde şiir hiç duraksamadan yoluna devam etmiş ve birbirinden usta söz sultanları yaşamış. Benim dolaştığım yurtlarda Bencileyin aşıkların öyküleri roman adıyla ve düz yazı ile yazılırken buralarda romanların konusu iki dizelik beyitlere sığdırılmaya başlanmış. Halep şehrine şiir gönderen adamlar arasında birbirleriyle kah atışan, kah nazirelerle üstünlük çabası gösteren şairlerin rafine beyitleri bunlardandı. İnce hayalleriyle Mustafa Naili'nin kimsecikleri hedef almadan yazdığı kasideleriyle şöhret olmuş Uncuzade Fehim, naatlarıyla tanınan besteci Nazım, sarayın iltifatlarına en ziyade nail olan Osmanzade Taip, Hayriye'ye benzesin diye şu günlerde oğlu Lütfullah Çelebi'ye adanmış Lütfiye adlı bir öğüt mesnevisi yazan Sündülzade Vehbi, bir türlü kabına sığamayan Sabit Efendi ve daha başkaları. Sanatın gayesi yenilik ve güzelliktir diyordu. Her gün biraz daha hayran olduğum bu adam ve Hicaz yollarında vahaları kıskandıran güzellikler yaratıyordu. Halep kentinin beyaz kiriç boyalı, çatısız ve sıra sıra evlerini ayaklarının altına serilmiş bir okyanusun köpüklü dalgaları gibi seyreden güzel malikanesinde her gün batımında meclisler kurarak kentin bütün eşraf ve ayağına şiirce konuşmaktan büyük haz duyuyordu. Yerli Arapların Bağ-ı Nabi dedikleri bu tepede vaktiyle Halep'in ilk kralı Yarim Lim oturmuş. Bilge rahip Arşiya Akeldan'dan birkaç yüzyıl önce bu malikanenin duvarlarını taşıyan temelleri Hitit kralı Şubbilu Liuma koymuş yerli yerine ve üzerine o ünlü sarayını yaptırmış. Bağ-ı Nabi'de nesiller boyu soylular oturmuş. Çağlar boyu güzellikler yaşanmış. Sazda ve sözde, zihinde ve gözde. Güneş, Mezopotamya ovalarının ekinlerini sarartmaya başladığında Bağ-ı Nabi'deki sıra meclisi, taze hanendelerin pürüzsüz seslerinden ruhavi şarkılarla açılıyor ve gönüller açmaya başlıyordu. Urfalı Yusuf Nabi Efendi, bir veba salgınında İstanbul'dan çıkıp havasını ve suyunu çok sevdiği bu kente gelirken, ardından Sultan Avcı Mehmed'in iltifatları da gelmiş ve bu malikaneyi kendisine devlet yurdu miri malı diye bağışlamıştı. Molla Mehmed'in cüz kesesinin iplerinden dönüştürdüğü ejderhaya binip gittiği günden bu yana Halep Beylerbeyi olan Baltacı Mehmet Paşa en ziyade burada oturur, en çok onun sohbetlerinden lezzet alır, sık sık kendisini iltifatlara boğar, malikanenin masrafları ile şiir meclislerinin ikramlarını karşılamasına yardımcı olurdu. Bugün yine Paşa Hazretleri meclisteydi ve hanendeler onun sevdiği şarkıları seslendiriyor, Nabi Efendi'nin yeni yazdığı gazelleri okuyorlardı. Çerkes cariyeler ikramlarda bulunurken ev sahibi şairden şeref konuğu paşasına yeni bir kaside ithaf edilip inşaat olundu. Nabi Efendi beyitleri bir notadan çıkmış gibi ahenkle söyler ve beytin anlamına uygun jestler mimiklerle mısralara heyecan katarken paşa oturduğu mindere sığmayacak gibi oluyor, Halep'te böyle bir şair ile birlikte bulunmanın nimetine şükrediyordu. Övgü dolu beyitler kendisine sanki bir sarhoşluk vermişti. Nihayet kasidenin dua bölümünü de dinledikten sonra "Üstad" dedi paşa, "dillerin şeker olsun, ağzına pırlantalar doldurayım senin, dile benden ne dilersen." "Aman Şevketlu, kolunuzu mahcup ediyorsunuz, dostluğunuzu bağışlayınız kafidir." "Sana efendi, sana kim dost olmaz ki? Vardır bir dileğin elbet, hele söyle de emir buyuralım." "O halde Şevketlu," dedi Nabi Efendi fazla naza çekmeden kendini, "güzel sesli, yazıyı bilen bir halayık lütfetseniz de tomarlarla bekleyen şiirlerimi okutup yazdırsam. Daha iyisini yapayım, sana yarın bir cariye göndereyim. Gözümüz başımız üzere efendim, nurun ala nur olur." Gün batımından sonra meclis daha da şenlenmişti. Hafız divanından, Ali şiir manzumelerinden, Yesevi hikmetlerinden şiirler okunuyor, şairlerin dereceleri tartışılıyor, Arapça ve Farsça beyitlerle meclise neşe katılıyordu. Halep eşrafından Arapça şiirler yazan Abdüsselam Ağa, "Eğer müsaade buyurulursa" diye başladı sözüne, paşadan sohbet iznini almak için ve Nabi'ye dönerek, "Anadolu şairlerinden bahsetseniz biraz, şiirin o bahtiyar illerde nasıl geliştiğini gösterseniz." Bu teklif en fazla beni heyecanlandırmıştı. Neredeyse yarım asırdır ayrı kaldığım İstanbul'da, rukhanemi yitirdiğim o muhteşem kentte, kaldığım evlerde ve eskiden tanıdığım şairlerin yurdunda neler olmuştu? Böyle bir sohbet açılınca öğrenecektim. Tıpkı Arap'ta olduğu gibi Anadolu'da da şairler güzere ulaşmak için hep yenilik peşinde koşuyorlar diye söze başladı Nabi Efendi. Ve dizinin dibinde duran testiden nakışlı kaseye doldurduğu hurma şerbetini yudumladıktan sonra devam etti. "Bikri mazmun ve bikri mana için taze fikirler arayıp durmadalar şimdilerde. Hanlar Hanı Kanuni Süleyman çağına kadar Anadolu'nun söz ustaları İran şiirini güzel kabul etmişler ve taklide yönelmişlerdi. Çünkü o zaman bu şiirler bizim için yeniydi. Edirneli Necati Bey ve Fatih Sultan Mehmet'in veziri Ahmet Paşa ile başlayan bu güzellik ve taze mazmun arayışı Kanuni çağında Zati, Yahya Bey, Baki, Hayali gibi ustalarımızın dilinde bir kat daha süzülerek şekil buldu. Ama hepsinden öte Bağdatlı Fuzuli Üstadımız sanata yeni bir aşk kazandırdı. Artık derin hisler, ince hayaller, muntazam fikirler, zengin ahenk, ustaca söyleyiş ve kişisel üsluplarla Anadolu şiiri bütün Osmanlı coğrafyasını kapladı. Şiire ve şairlere özgü kitaplar yazılmaya başlandı sonra. Seyhi Bey, Aşık Çelebi, Hasan Çelebi, Kastamonulu Latifi Efendi ve diğerleri sökün edip geldiler birer ikişer. Şiiri ve şairleri yazdılar yüzlerce sayfaya. Şiir ad oldu, şair bir sıfat. İsimlerden evvel mahlaslarla anıldı yiğitler ve diviti belinde doğmaya başladı çocuklar. Evvelki şairlerin üstadınkine benzetebilme adına söylediklerini artık yarışırcasına söyleyenler yaşamaya başladı. Geçtiğimiz nesilde bunlar bir istina ile İran şiirini de açtılar. Nef'inin kasideleri ile Şeyhülislam Yahya'nın gazelleri muhayyileyi derinleştirdikçe derinleştirdi. Dil gittikçe güzelleşti ve süzüldü. Önceleri ay gibi güzel sevgili yahut lal gibi kırmızı dudak denirdi. Sonrakiler ay sevgili veya lal dudak demekle yetindiler. Şimdi şiire aşina her kulak, ay deyince sevgiliyi, lal deyince de dudağı anlamaya başladı. Bugünkü şairler neden Servi gibi uzun boy desinler ki? Servi deyince herkes onu sevgilinin boyuna zaten benzetiyor. Dilin böyle kuyumcu titizliğiyle işlenmesi, dizelerin de dantela gibi örülmesini sağladı. Artık İran modellerine iltifat eden yok. Gördüğünüz gibi Anadolu şairleri birbirlerini aşmaya çalışıyor. Türk şiiri kendisiyle yarışıyor. Peki birbirlerinden ayrı, seslerinden uzakta bunu nasıl başarabiliyorlar diye sordu bu sefer Ağa. Hem kolay hem zor bir sual dedi Nabi elini havada döndürerek. Kolay çünkü Osmanlı medreselerinde bir ders olarak okutulmamasına karşın şiir medreselerin duvarlarına sinmiştir. Öğrenciler aruz dersi okurlar ama İran şiirini Farsça öğrenirken tanırlar. Derslerinin dışındaki zamanlarda şiir onların hem eğlencesi hem konuştukları dil gibidir. Çorbaya kaşık salarken yahut hücrelerinde cibir ve geometri çalışırken şiir dillerinin altında bekler. Yataklarında vezinle dönüp uykularında kafiyeyle horlayacak kadar şiirle iç içe olanları vardır. Şiire hevesli ve yeteneklileri daha talebe iken okumakla yetinmez, yazmaya başlarlar. Bunlardan şairane bir yaratılışı olanlar ise çok kısa zamanda kendilerini belli eder ve şair tezkirelerine adlarını yazdırırlar. Sualinizin zor kısmı da şudur ki, ilim olmadan şiir olmaz. Geniş bilgi ve kültür sayesinde güzel şiir yazılabilir. Aksi takdirde kendinizi yenileyemezsiniz. Şimdi bir kişinin şairane yaratılışı olup bilgisi de varsa ona gereken tek şey üsluptur. İsterseniz buna kişisellik ve yaratıcılık diyelim. Büyükler içinde en büyük olanlar işte bu üslup sahipleridir. Baki üstadımız rindane üslup ile, Fuzuli üstadımız da aşikane üslup ile diğerlerinden ayrılırlar. Herkes kaside yazabilir ama Nef'i gibi kahramanane yazamadıkları için biz ille de onu sever, onu taklide çalışırız. Kendinize haksızlık etmeyiniz üstadım dedi Baltacı Paşa. Sizin kasideleriniz ve hele de hakimane üslubunuz mülki Osmani'de ne görülmüş ne işitilmiş şeydir. Bana gelesiye kadar Şevketlum, bu şiiri tasavvufun vecdi, devletin şevketi, zaferin feyzi ve şairlerin bereketi o kadar yüceltti ki benim işim hem daha kolay hem daha da zor oldu. Kolay oldu, örnekler önümde duruyordu. Zor oldu, sanki benden öncekiler her şeyi söylemişlerdi. Hint üslubunca söylemek de pek bana göre görünmüyordu. İçinden geçtiğimiz çağların siyasi ve toplumsal çalkantıları beni sık sık çözüm arayışlarına sürüklerken üslubum kendiliğinden belirmeye başladı. Derin tefekkürler ve ardından bunu veciz söylemeye çalışmak, bunun için sancılanıp bunun için dokuz doğurmak. İşte benim gecelerimi dolduran sır. Kanaat ve tevekkül. İçe doğru yapılacak seyir-i seferler, niçin ve nedenleri çok bir düşünce dünyasında çırpınarak geçen yıllar, görülen bunca haksızlığın çaresini düşünmek, yolsuzluklar, rüşvetler, isyanlar, yenilgiler, saltanatın sık sık el değiştirmesi, devletlileri celali olmaya sürükleyen nedenler vesaire hep birer sancı gibi bağrımdan kağıtlara dökülmek istiyor. Hikmet dediğin nedir ki zaten Şevket Blum? Bir derin acıdan başka. Nabi sözlerinin burasına geldiğinde hayıflanarak başını sallıyordu. Kendi ömrüne veya gençliğine mi yoksa devletin gittikçe güçten düşen durumuna mı böyle üzüldüğünü kimse kestiremedi. Meclise bir hüzün çökmüş gibiydi. Sonra okunan şiirler hep bu hüznün kanatlarında yükseldi. Çok geçmeden Paşa Hazretleri başta olmak üzere birer ikişer meclisi terk eden şiir meraklılarının hepsinin ağızlarında devletteki bu kötü gidişatın bıraktığı kekremsi tat vardı. Ertesi gün Nabi Efendi erken uyanmış, malikanenin kameriyesinde perhizine uygun olarak peynir, süt ve hurma reçelinden ibaret kuşluk kahvaltısını yapıyordu. Dışarıdan at kişnemeleri duyup kulak kesildiği sırada avlu kapısının tok sesli tokmağı vurulmaya başlandı. Kahya'nın açtığı kapıdan 3 olak girip atlarından indiler. Bunlar o yılın Sürre alayını Hicaz'a götürmekte olan kervanın muhafızlarından idiler. Yüzlerinde üzgün bir ifade, tavırlarında bir tedirginlik vardı. Nabi, bu geliş hayra alamet görünmüyor. Hayırlısı ola diye mırıldanarak üçünü de sofraya buyur etti. Önce selam kelam edildi. Ardından ulaklardan biri koynundan çıkardığı mühürlü bir saltanat kuburunu Nabi Efendi'ye uzattı. Nabi Efendi kuburun içindeki buyrultuyu çıkarıp okudu. Halep'te mukim, Urfalı Yusuf Nabi Efendi'ye buyruldu ki, halen ikametinize tahsis kılınan malikanenin devlet hazinesinde yapılan yeni tasarruf tedbirleri muvacehesinde hazine-i hassaya devri kararlaştırıldığından 7 gün içinde münhal olarak anahtarının Beylerbeyi Hazretlerine teslimi hususunda emru ferman padişahımız efendimizindir. Fi Recebül Müreccep sene 1122. Sadrazam Ali Paşa. Okuduklarının ağırlığıyla sarsılan Nabi Efendi bu fermanın Sultan 3. Ahmet'ten değil, onun mührünü kullanan Çorlulu Ali Paşa'dan geldiğini çok iyi biliyordu. Çünkü kendisi İstanbul'da bulunduğu vakit Sultan Avcı Mehmet'i o vakitler himayesinde bulunduğu Musahip Mustafa Paşa'nın sadrazamlığı için iyi niyet mektubu vermiş, rakibi Çorlulu Ali Paşa da bunu daha sonra haber almış, bunu bir ihanet gibi görüp ben sana gösteririm ya şair, felek hemen bana fırsat vere diyerek içine atmıştı. Hatta bu gücenikliğini ihsas ettirmek ve onu aşağılayıp intikam almak için vaktiyle kadılık yaptığı Üsküdar'da inşa ettirdiği helaya ebced hesabı üzere bir tarih kıtası yazmasını istemişti. Hela için tarih düşürmek gelenek olmadığı için Nabi bundan gerekli dersi çıkartmış ama düşürdüğü kıtada iadeli taahhütlü birlikte yaparak başının çaresine bakmıştı. Yazdığı tarih kıtası o günlerde dillere destan olmuştu ki şöyleydi. Kadım yaptı ayak yolu, atıklar kalmasın tende, dedi Nabiya tarihin, sıçayım hayratına bende. Bu tarihten sonra Nabi Efendi ile Çorlulu Ali Paşa'nın yolları tamamen ayrılmış, aralarında bir düşmanlık başlamıştı. Demek ki Çorlulu İstanbul'da sadrazam olmuştu da şimdi o eski hesabın intikamını alıyordu. Nabi Efendi buyrultuyu getiren ulaklara üzüntüsünü belli etmemeye çalıştıysa da bütün gün içindeki ateşi söndüremedi. Çaresiz malikaneyi boşaltacaktı. İyi de 70'inden sonra nereye giderdi? Bir başına olsa neyse, yanında bunca adam çalışıyor, bunca aileye rızık çıkıyordu. Baltacı Paşa'nın bundan haberi olduğunda küplere bineceğini ama sadrazamın emrine de karşı çıkamayacağını biliyordu. Akşama doğru avlu kapısının tokmağı yine vurulduğunda Nabi Efendi odasında bir gazelini bitirmek üzereydi. Bağ-ı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz. Biz neşatın da gamın da ruzigarın görmüşüz. Dünya bağında hem sonbaharı hem baharı gördük biz. Kederin de sevincin de rüzgar gibi esip geçtiğini pekala biliriz bu yüzden diye başlayan bu gazelinde Çorlulu Ali Paşa'nın tutulduğu bu makam sarhoşluğunun nasıl gelip geçici olduğunu, mazlumların ahını alanların elbette iflah olmadıklarını, bu meydanda nice hızlı binicilerin bir ah okuyla yere serildiklerini, gurura kapılanların da bir gün yere serildiklerini ve içinden Murat Badis'in içtikleri kadehlerin bir dilenci kasesine döndüğünü, 70 yaşın tecrübesi ve zaten en iyi söylediği hikemi üslup ile uzun uzun anlatıyordu. Selamlık kapısı çalındığında henüz mürekkebi kurumayan gazelini yazdığı kağıdı aceleyle nereye koyacağını şaşırmış ve masanın üzerinden beni alıp artık iyiden iyiye eskiyen cildimin zahriyesine titreyen elini koyarken "Geliniz!" deyivermişti. Allah'ım ne müthiş bir andı o. Yıllar yılı gördüğüm rüyalara ve daldığım hayallere benzemeyecek kadar gerçekti. İşte karşımdaydı. Yaklaşık 200 yıldır her gittiğim yerde aradığım, her arayışta biraz daha özlediğim ve her özlemde biraz daha aşık olduğum, sevdiğim, ruhumda erittiğim ve zihnimde dondurduğum sevgilim işte karşımdaydı. Leyla idi bu. Ta kendisiydi. Dicle kıyısında ben bir çilek iken narin parmaklarını alıp sonra dudağına götürecek yerde kazanda kaynayan hurma liflerinin arasına atan kara saçlı, kara gözlü, kara bahtlı sevgilim idi. Akşam Baltacı Mehmet Paşa'nın Nabi Efendi'ye göndermeyi vaat ettiği yazıcı kız Leyla idi. Benim Leyla'm. Hille'den çıkıp yıllarca ve yıllarca ülke ülke, diyar diyar dolaşarak aradığım Leyla. Ben Efendim Fuzuli'nin muhteşem kölesi Kays. Leyla'mı hiç aramadığım bir zamanda buldum. Umut kestiğim vakit sevindim. Öykümün içinde yaşayan Kays ne kırda ne de çölde karşılaştığı zaman Leyla'ya bu kadar yakın olmamıştı. İşte yanı başımdaydı. Kalbiyle kalbimin arasında yalnızca Nabi Efendi'nin nefesi vardı. Zavallı ihtiyar. İşte o da benim gibi dona kalmış. Bu güzellik karşısında yorgun kalbi heyecanla çarpmaya başlamıştı. Nasıl çarpmasındı ki daha önce hiç böyle güzel bir cariyesi olmamıştı. Üstelik yazı bilen, şiirden anlayan güzel sesli bir cariye. Nerelerde saklanmış, nerelerde yetiştirilmiş bu kız diye düşündü. Esmer bir gülün koynunda büyümüş olmalı dedi sonra ve kararını hemen değiştirdi. Yok yok, Allah bu kızın hamurunu gül kokusundan yoğurtmuş olmalı. O anda içinden neler geçiyordu neler. Bir ara neden genç değilim yahut ben genç iken neredeydi bu kız diye hayıflandığını bile hissettim. Ve sonra dilinden şu beyit döküldü. Geçirdiği çarşını giyiri felek, ol denli vaktin kim? Nevali arzu meydana geldi, işte ha gitti.